Ayrım 23.
Çevrede herkes bağırıyordu. Sefiller. Biliyordum böyle olacağını. Hep her şeyi önceden bildiğini söylersin. Hiç haber vermeden. Ah alçak herifler. İyi ama Alman işçileri ne güne duruyor? Şimdi harekete geçecekler. Yeneceğiz demişti. Burası Fransa değil, olmayacak da. Uçakların gelmesinden korkuyorum. Savaş uzun sürer mi dersin? Yeni silahlarla. Bizimkiler sınırı geçmişlerdir. Seni askere alacaklar Mişa. Uçaklarının Minsk'e saldırmasından korkuyorum. Anne, herkes sana bakıyor. Korkmayın, bizimkiler yaklaştırmaz onları. Kaynaklarımızın tükenmeyeceğini bilmiyorlar mı? Kötü yerde oturuyoruz. Tam elektrik santralinin yanında. Askeri komiserliğe gidiyorum. Felaket. Masya şantiyesine, Natasha'da üniversiteye, kaldığı yurda döndü. Ayrılacakları sırada Natasha, ne garip dedi. Tam da bugün. Natasha, ne olursa olsun ölünceye kadar beraberiz. Vasya artık bu sözleri söylemekten çekinmiyordu. Damda nöbet tutma sırası Natasha'ya gelmişti. Gece kent orman gibi kapkaraydı. Natasha ürperiyordu. Karanlık onu korkutuyordu. Ertesi gün birkaç kere alarm verildi. Düşman keşif uçakları görülmüştü. Natasha'ya eğlenceli bir oyun gibi geldi bu. Faşistleri yaklaştırmayacaklarını sanıyordu. Spikerin sesi alarmın sonu dediğinde o kadar neşeliydi ki herkes bodrumlardan, sığınaklardan çıkıyordu. Akşama doğru Natasha bir saatliğine kaçtı. Gitti, Vasya'yı buldu. Vasya'nın canı sıkkındı, düşünceliydi. Askeri komiserlikten bekleyin dediler. Nasıl bekler insan? Beyaz Rusya'nın batısından gelenleri gördüm. Almanlar alçakça saldırdılar ama birkaç güne kadar durum değişecek. Toparlanacağız. Topçu olmam iyi de bugün asıl önemlisi tank savar topçusu. Natasha işinin başına dönmekte acele ediyordu. Uzaklaştı, geri döndü. Sana söylemeyi unuttum. Gidiyorum, beni bekliyorlar. Yarın gelmeye çalışırım. Dinle Vasya, birbirimizi bir daha görmezsek artık bir karın olduğunu unutma. Çevrelerindeki insanlara aldırmadan Vasya'yı öptü. Dama çıktığında iyi bir haberle karşılaştı. 4 düşman uçağı düşürülmüştü. O gece korku nedir bilmedi. Uçak savar toplarının gümbürtüsü hoşuna gidiyordu. Büyük bir güç bizim gücümüz. Natasha kendini asker sayıyordu. O da savaşmıyor muydu? Salı sabahı bulutsuz gökyüzünde parıldayan bir sürü uçak gördü. Güzeldi. Bir gece törenini hatırlatıyordu. Natasha tanımadığı bir öğrenciye, işte dedi, bizimkiler. Birden yer gök titredi, büyük bir patlama duyuldu. Ardından ikincisi, üçüncüsü. Öğrenci Natasha'nın başını yere eğdi. Bir şey anlamayan Natasha doğruldu. Bir bomba daha patladı. Gözlerini korumak istercesine elleriyle yüzünü kapadı. Sonunda gözlerini açıp baktığında kara dumanlar her yanı kaplamış, büyük bir bina alev almıştı. Natasha korktu. Alevlerden ürkmüştü. Sonra büyük bir kızgınlık yükseldi içinden. Sefiller, hiçbir savunma olanağı bulunmayan sivilleri öldürüyorlar. Benim elimden bir şey gelmiyor. Durmuş, bakıyorum. En korkuncu da bu. Fabrikaların yakınında evler yanıyordu. Vasya oralarda bir yerdeydi. İlk korkusu geçince Natasha da kızgınlıktan başka şeye yer kalmadı. Şakakları fırlarcasına atıyor, soluk almakta güçlük çekiyordu. Ah, hiç olmazsa bir tanesini düşürebilse. Bombardıman uçaklarından biri alev alınca Natasha deli gibi bağırdı. Düşüyor, düşüyor. Öteki uçaklar kenti bombalamaya devam ediyorlardı. Yangın bombası. Natasha bir şey anlamadı ama gerekeni yaptı. Öğrenci onu kutladı, elini sıktı. Üzerine gelen bir trenin gürültüsünü andıran korkunç bir çatırtı duydu, eğildi ama patlama olmadı. Sonunda uçaklar uzaklaştılar. Natasha fabrikalara doğru koştu. Ayaklarının altında cam parçaları hışırdıyordu. Kadınlar haykırıyor, çocukların ellerine yapışmış, paketlerine yüklenmiş sürüklüyorlardı. Geçme olanağı yoktu. Her yer bomba hunileriyle, koca koca taşlarla kaplıydı. Bir sürü bina yanıyordu. Natasha Vasya'yı bulamadı. Parti komitesine gitmişti. Lipetsky'nin sözleriyle rahatladı. Saldırı bittikten sonra gördüm onu. Çok ölü ve yaralı var. Üniversiteye dönerken fizik fakültesinin yakınında patlamış bir bomba gözüne çarptı. Az önce çatırtısını duyduğu bombaydı bu. Düşünmek bile korkunç geliyordu insana. Şimdi ölü olabilirdim. Ne güneş kalacaktı, ne Vasya. Hiçbir şey. Hiçbir şey. En kötüsü de bu ya. Tıp enstitüsünün önünde bir araba durdu. İçinden ölüler çıkarıldı. 40 yaşlarında bir kadın, beyaz işlemeli gömlekli bir adam, kırık bebekleri andıran, bacakları kopuk bir kız çocuğu, ihtiyar bir Yahudi, hamile bir kadın. Natasha hiç ölü görmemişti. Başını çevirmek istedi ama bakmaya zorladı kendini. Belki beni de yarın ya da 8 gün sonra böyle taşıyacaklar. Ürkünç bir yanı yok. Onların korkusu kalmadı artık, acı çekmiyorlar. Yakınları çekiyor ama. Bari Vasya'yı öldürmeseler. En önemlisi bu. Ne de güzel bir kız çocuğuydu. Ölülerin üzerine branda bezi örttüler. Bir başka araba ufak tefek yaralı bir ihtiyar kadın getirdi. Acıdan bağırıyordu, elleri bükülmüştü. Otomobilden çıkardıklarında kumun üzerinde kandan ince bir iz kaldı. Çevrede her şey barış çağını hatırlatıyordu. Alan, fıskiye, yeşile boyanmış sıralar, üzerindeki yazılar. Var ya, 7 Mayıs 1941. Sınavdan geçtim. İnanmam aşa. Akşam elektrik santralının yıkıldığı bildirildi. Komarovka ormanı alev aldığından hava yakıcı bir hal aldı. Boğulacak gibi oluyordu insanlar. Bütün gece Vasya'yı düşünen Natasha alevleri seyretti. Vasya sabah geldi ve "Binalarım" dedi. "Bir şey kalmadı, yıkıntıdan başka. Ziyan yok. Yenilerini yaparız. En kötüsü askeri komiserlikte bekleyin demeleri. Senin için korkuyorum. Gitmen gerek." "Ya sen?" "Yedek subayım ben. Bir saat sonra belki birliğime katılmam gerekir. Sen gitmelisin. Şimdilik üstünlük onlarda. Birkaç hafta sonra ters olacak ama bugünlük durum çok ciddi. Sensiz nasıl giderim?" "Natasha, şimdi herkes birbirinden ayrılıyor. Beni dinlemelisin. Senden daha iyi biliyorum bu konuyu. Kamyonla Borisov'a gider, oradan Moskova trenine binersin. Hemen yola çıkıyorlar, acele et." Bütün bunlar öyle çabuk olup bitmişti ki Natasha ayrıldıklarının farkına bile varmamıştı. Çevresindeki öbür kadınların arasında kamyonun kasasında ayağa kalkıp son bir kere daha baktı Vasya'ya. Gülmeye çalıştığını gördü. "Belki onu bir daha görmem." Bütün varlığı dondu. Kamyon alevler içindeki evlerin yanından geçiyordu. Kadınlar çocuklarını göğüslerinde sıkıyor, duman ve korku hepsini ağlatıyordu. Bir tek şey konuşuluyordu. "Gidebilecek miyiz?" Otomobiller yük arabaları yolda ilerliyordu. İhtiyar kadınlar denklerini sürüklüyorlardı. Kadının biri dikiş makinesini sırtında taşıyordu. Koca bir kitap paketi yüklenen yaşlı bir adam sık sık duruyordu. Yere yakıcı tozların içine oturup 30 yıllık eserim diyordu. Kadının biri çocuğunu yitirmişti. Deliye dönmüş önüne gelene soruyordu. "Pembe entarlı küçük bir kız gördünüz mü?" Natasha'nın içinde bulunduğu kamyon kendine güçlükle yol açabiliyordu. Ara sıra toz her şeyi kaplıyor, göz gözü görmez oluyordu. Haykırışlar, çocuk hıçkırıkları, korna sesleri duyuluyordu hep. Birden şoför fren yaptı. "Herkes başının çaresine baksın." Kadınlar, çocuklar, herkes kendini hendeğe attı. Natasha öbürlerinin arkasından koştu, sonra çevresine bakındı. Ne oluyordu? Yakındaki adam ayakta durmuş deri bir evrak çantasını göğsünde sıkıyor, elini alnına siper etmiş gökyüzüne bakıyordu. Natasha 3 uçak gördü. Ne kadar da alçaktan uçuyorlardı. Eski düşlerini kafasından geçirdi. Profesör Kartsev deneylerine katılmasını istemişti. Uçakla elma ağaçlarını ilaçlıyorlardı. Çiçek açmış bir elma ağacı düşledi, korkunç bir çatırtı duydu. Belki evrak çantalı adam öyle yaptığı için düşünmeden kendini yere attı. Ateş ediliyordu. Boylu boyunca uzanmış, iyice yasılmak, yere çakılmak istiyordu sanki. Gürültü kesilince ayağa kalktı, silkindi, çantalı adama "Uçaklar gitti" dedi, "yola çıkabiliriz." Adam cevap vermedi. Herhalde bayılmıştı. Yakasını açmak gerekiyordu belki. Adamın göğsüne dokunmasıyla elini çekmesi bir oldu. Kan yoğun, vıcık vıcıktı. Adam hep çantasını göğsünde sıkıyordu. Kalbi durmuştu. Kan içinde kalan Natasha seslendi. Kimse cevap vermedi. Ölünün yüzüne büyük bir dikkatle bakıyordu. Belki daha gençti ama babasını hatırlatan bir yan vardı bu ölüde. Kamyondan daha fazla beklenmeyeceğini bildiriliyordu. Natasha çantayı almaya çalıştı ama ölü sıkı sıkı yapışmıştı. Kısa süre sonra kamyon durdu, ileriden ateş ediliyordu. Almanların havadan asker indirdiğini haykırarak söyleyen büyük bir kalabalık geliyordu karşıdan. Paraşütçüler Borisov yakınında. Aralarında asker yoktu. Deliye dönen insanlar ormana koştular. Kimisi yapılacak en iyi şeyin eve dönmek olduğunu söylüyordu. Almanlar her yere girmişlerdi nasılsa. 40 yaşlarında çiçek bozuğu bir adam bağırdı. Canavar değil ya bunlar. Biz komünist değiliz. Yahudiler için durum başka tabii. Natasha çok sinirlendi. Nasıl böyle konuşursunuz? Faşist misiniz yoksa? Neyse moyum. Sen kim oluyorsun da beni sorguya çekiyorsun? Ben mi? Öğrenciyim. Gençlik kuruluşu üyesiyim. Adam sırıttı. Öğrenciysen okumana bak öyleyse. Bana ders vermeye de kalkma. Her şeyi biliyorum. Natasha sinirinden kıpkırmızı kesildi. Ben bir subay karısıyım. Siz vatan hainisiniz. Subay karısı olduğunu söyleyince bir sürü kadın yanında yer aldı. İşlerinden biri adama bağırdı. Benim iki oğlum da asker. Ya sen aşağılık köpek? Almanların geldiğine seviniyorsun ha? Çiçek bozuğu adam kalabalığa karıştı. Tüfek sesleri geliyordu. Kime ateş ediliyordu? Anlamanın olanağı yoktu. Şoför sövdü saydı. Savaşa yollarlarsa giderim ama boşu boşuna ölmek kötü. Natasha adamın yüzüne baktı. Tek damla kan kalmamıştı. Yüzü sapsarı kesilmiş, tırnakları titriyordu. Kamyonu bıraktı, çekti gitti. Natasha tek başına kaldı. Ortalık kalabalıktı ama kimseleri tanımıyordu. Saatler boyunca durmadan yürüdü. Yol iki kere makinalı ateşiyle tarandı. Bunun üzerine Natasha ormana vurdu. Bir an hiçbir şey olmadığını sandı. Geziniyordu sanki. İşte şekerli, tatlı çilekler, çilekler. Kimse toplamayacak bu çilekleri. Savaş derler bunun adına. Çantalı adam yolun kıyısında yatıyor. Ya bir doktor ya da bir öğretmen. Vasya nerede? Şimdi Minsk alevler içinde olmalı. Bir an önce birliğine yollasalar hiç olmazsa. Orada herkes bir arada. Çabucak kaynaşır insan. Kent korkunç olmalı. Herkes kaçmış. Orada tek başına kalan Vasya gülümsemeye çalışıyordur. Akşama kadar uyudu, sonra yeniden yola koyuldu. Orman sona erdi. Natasha bir köylü kadından içecek bir şey istedi. Kadın süt getirdi. Acımıştı Natasha'ya. Nereye gidiyorsun? Almanların otomobilleri var, seni yakalarlar. Natasha anlatılmaz bir korku duydu. Ölümden korkmuyordu. Başkalarının korkusu, gözyaşları ve acımaları onu ürkütüyordu. İnsanlar deliye dönmüş, koşuşup duruyorlar. Almanlar da sakin sakin onları öldürüyorlardı. Çocuklar ağlıyor, arabalar gıcırdıyor, her şey topaç gibi, yönsüz, çıkış yolu bulamadan dönüp duruyordu. Ertesi sabah gücü tükenmiş, umudunu yitirmiş, güçlükle ilerliyordu. Birden askerleri gördü, topçuydu bunlar, sordu. Almanlar önümüzde mi? Askerlerden biri gülmeye başladı. Sen Almanların Moskova'ya vardığını sanıyorsun galiba. Bir başkası Natasha'yı süzdükten sonra arkadaşına döndü. Ne gülüyorsun? Küçük yoldaş ürkmüş görmüyor musun? Alışkın değil. Korkmayın yoldaş. Sinirlerinize hakim olun. Daha çok işinize yarayacak bu sinirler. Almanlar üzerimize saldırdı doğru. Ama bekleyin. Bir iki hafta sonra hepsini geri yollayacağız. Natasha neredeyse öpecekti askerleri. Tıpkı Vasya gibi konuşuyorlardı. Neden umudunu kesmişti sanki? Ne ayıp şeydi bu. Çocuklu kadınların telaşa kapılmalarına aklı ererdi. Ödleklerin korkusuna da diyecek yoktu. Ama bunlar gülüyorlardı. Güçlüydüler. Bütün ordu bunlar gibiydi. Demek doğruydu söyledikleri. Bir iki haftaya kadar her şey tamamlanacaktı. O zaman bizimkiler Almanya'ya doğru yürüyeceklerdi. Sabaha karşı bir kamyonu aldılar Natasha'yı. Smolensk'e vardı. Orada Natasha bir bombardıman daha atlattı. Kendi kendini dinliyordu. Hayır korkmuyorum. Gerçekten korkmuyorum. Artık hangi uçakların bizim, hangilerinin düşmanın olduğunu biliyorum. Korkmamalı. Vasya gibi, rastladığım topçular gibi, bütün ulus gibi savaşmalı. Natasha'yı görünce Dmitri Alekseyevich şaşkınlıktan ah diyiverdi. Yorgunluk ya da başından geçenler kızını bambaşka, olgun bir insan yapmıştı. İyi misin? Dikkat et. Hastalanmanın sırası değil. Seninle uğraşamam. Yaralılarım bana yetiyor. Hadi git yıkan. Yemeğini ye ve yat. Yarın olup bitenleri anlatırsın. Yine de dayanamadı. Yolculuğunun nasıl geçtiğini sordu. Natasha her şeyi anlattı. Alevler içindeki Minsk'in korkunç görüntüsünden söz ederken laf arasında geçen şu sözler kaynadı gitti. Ya da Natasha'ya öyle geldi. Vasya ile evlendim. Tam sırasında geldin dedi Dmitri Alekseyeviç. Anneni at Kars'a, Olga teyzenin yanına yolluyorum. Sen de onunla gidersin. Burada kalman aptallık olacak. Moskova'yı bombalayacaklar. Apaçık bu. Kimsenin burada sizlere gerek duyduğu yok. Bir dert eksik olur. Natasha başını salladı. At Kars'a gitmeyeceğim. Boşuna bağırma. Gitmem. Cepheye gideceğim. Evet evet delice bir şey değil. Uzun uzun düşündüm. Kararım kesin. Şuna bakın. Annem baban ne diyor? Cephede seni ne yapsınlar? Elma ağaçlarını ilaçlamaya benzemez savaş. Vasya çarpışıyor ya. Bizim kızın da savaşa katılması gerek. Savaş bu yavrum. Anlıyor musun? Anlıyorum. Vasya'nın bu işle ilgisi yok. Geride kalamam. Hasta oluyorum. Çocukları nasıl öldürdüklerini gördüm. Yanımda da bir adam öldürdüler. Çantasını almadım. Ne aptalım? Hiç olmazsa ailesine bildirirdim. Almanlardan nefret ediyorum. Boşuna konuşma baba. Kararım kesin. Uzun uzun düşündüm. Kaçmayacak, direneceğim. Annesi ağlıyordu. Birden Dmitri Alekseyeviç Natasha'ya sarıldı. Aferin. Hayır. Bu vahşi herifler bizi yenemezler. Yanlış kapı çaldılar. İşte bizim ulusumuz. Küçücük bir kız, bir tarla kuşu, o bile savaşa katılıyor. Ah Natasha, annene acıyorum. Ben de gidiyorum. Canı sıkılacak. Sıkılacaksın var ya, biliyorum ama sabret. Başka çare yok. Natasha doğru söylüyor. Geride kalsa insan hasta olur. Vasya Temen Avanesyan'a. Bu da batarya komutanı mı diyordu? Temel bilgilerden haberi yok. Yenilmemize şaşmamak gerek. Gerçekten Vasya olup bitenleri şaşırtıcı, akıl almaz buluyordu. Bir açıklama yapabilmek olanaksızdı. Birkaç gün önce Blagov'la dalaşmışlardı. Aşağılık köpek Almanların hakkından gelemeyeceğimizi söylüyordu. Bu herifler büyümüş, okumuş, eğlenmiş. Şimdi sırtları halka dönük. Alman çizmesini yalamaya hazırlanıyorlardı. Derken bir bao teknisyeni geldi. Söylentiye göre Grodno yakınında uçaklara benzin yerine su koyduklarını anlatıyordu. Vasya ne yapacağını şaşırdı. Demek aralarında hainler vardı. Köşelere gizlenmişler, şimdi ısırıyorlardı. Belki de yenilgi bunlar yüzündendi. Önceki gün Avanesyan iki bataryanın ön saflara cephanesiz yollandığını bildirmişti. Ne kargaşalıktı. Savaşı el altından yürüten kişilerin varlığı açıkça belliydi. Oysa burada en ufak şeyin önemi vardı. Şimdi Vasya, Temen Dolgo Piatov'un savaş konusundaki bilgisizliğine çatıyordu. Bir süre sustuktan sonra ekledi. Sanki ben savaşmayı biliyor muyum? Bildiri yine kötüydü. Üstün kuvvetler. Almanları durdurmak gerçekten olanaksız mı? Güçlü sayılırız üstelik. Ödlekler, avanaklar, hainler var aramızda. Ama hepsini toplasan kaç kişi eder? Devede kulak. Hak bütün gücüyle dayanıyor. Sonra Temel var, parti var, Stalin var. Bir faşist bizim askerlerden biriyle kıyaslanabilir mi? Neden geriliyoruz? İşin en kötü yanı neden çekildiğimizi bilmek istemeyişi. 3 gün önce Vasya yüzbaşı Niye Naşin'le tartışmaya girişmişti. Yüzbaşı sözünü kesti. Bozguncu olmayasınız. Avanesyan iyilik ve hüzün dolu gözlerle bakıyor, susuyordu. Onu da bir şey anladığı yoktu. İlk günlerde Vasya işlerin yalnız kendi kesimlerinde kötü gittiğini sanıyordu. Bugün her yerde ordunun gerilediği açıkça belliydi. Demek durum her yerde aynıydı. Avanesyan'ın deyimiyle rezillik. Askerler çok iyi çarpışıyorlardı. Dün Volkov karnından yaralanmıştı. O haliyle bağırıyordu. Gıda ikmalini kim yapacak? Cehennem ateşi altında dayanmışlardı. Sonra piyadenin çoktan çekildiğini öğrendiler. Günde 3 kere o uğursuz kuşatılma sözcüğünü duyuyorlardı. Bu sözün söylenmesi ateş edildiğine kulak verilmesine yol açıyordu. Oysa her yandan ateş ediliyordu. Tanklar, motosikletler safları yarıyorlardı. Nereye gitmeli? Ne yapmalı? Kimsenin bir şey bildiği yoktu. Brest yönünde düşman saflarını yaran tümene katılacakları bildirilmişti. Oysa bu tümeni görmemişlerdi bile. Kendilerine kim komuta ediyordu? Haberi bile yoktu. Kendi başlarına iş görüp düşman saflarını yarmak zorundaydılar. Bir köye yaklaştıklarında Almanlar belki tuzak kurmuştur diyorlardı. Böylece en azından 200 kilometre gittiler. Ayın 25'inde askere alınmıştı. Bugün ayın 3'ü ya da 4'üydü. Silah altına çağrılalı ancak 8 gün olmuştu. Rezaleti görüyor musunuz? Vasya'nın düşüncelerini Avanesyan yüksek sesle dile getiriyordu. Birden Vasya ona cevap verdi. Şaşılacak bir şey yok. Onlar 2 yıldır savaşıyorlar. Biz de savaşı öğreneceğiz. Ama şimdilik işler kötü gidiyor. Çocuklar gibi beceriksizce savaşıyoruz. Belki askerlik mesleğinden gelenler durumu daha iyi anlıyorlar ama savaş onlar için de yeni bir şey. Neden bu kadar sıkıntı çekiyoruz biliyor musunuz? Hepimiz acemiyiz. Ateş hattını hiç görmedik. Örneğin bana hayat dümdüz bir yol gibi geliyordu. Babamla anam ilk savaşa katıldılar. Babam sürüldü. Anam hapse atıldı. Ben her şey hazır olduğu sırada katıldım savaşa. Karar vermek zorunda değildim. Minsk'teydim. Sokakta bir genç kızla birlikte yürüyordum. Birden savaş patladı. Yavru kuşlara da uçmayı böyle öğretirler sanıyorum. Yuvadan aşağı atıverirler. Yavrular da ya uçar ya yere düşüp parçalanırlar. Bizim başımıza böylesi gelmeyecek eminim. Ama bugün düşünüşümüzü değiştirmeliyiz. Hiç değilse savaşta aldığımız görevin ne olduğunu bilsek. Rezalet. Kuşkulu Avanesyan uzun uzun esnedi. Şimdi sayıları 100'ü bulmuştu. Kuşatmayı yaran bir istihkam taburunun kanıtları da onlarla birlikte ilerliyordu. Bir izlenim mi yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Vasya pek anlamıyordu. Ama o günlerde doğa akıl almaz bir güzellikteydi. Çekiciydi, canlıydı. Buru çiçekleri ve aslan ağızlarıyla bezenmiş, çayırları, karanlık, esrarlı bir serinlikle kaplı ormanları seyrederken düşünüyordu. Bunları da düşmana bırakıyoruz. En basit, en sevdiğimiz şeyleri, papatyaları, böğürtlenleri, yankıları, büyük babamı tanıyan ağacı, yumuşacık, güzel, kokulu yosunu, toprağı, özellikle toprağı. Toprağın basit bir kavram olmadığını, üzerinde yürünen tozlu düzeyden çok daha başka anlam taşıdığını kavradı. Hayır, ılık, kara ya da yeşil olan bu toprak, beyaz tomurcuklarla bezenmiş bu çalılık uğruna insan ölebilir.